Ayrım 16.
Bir çocuk çığlığından sonra ortalık sessizleşti. Kocaman mavi kuş büyük daireler çizmeye devam ediyor. Ortalığı kaplayan sessizlikte kanatlarının sesi duyuluyordu. Neşenin ardından acı ve gözyaşı gelmişti. Demek Zümrüt'e anka kuşunu görme mutluluğu gerçekleşmemişti. Bu sürüsünü kaybetmiş, nereye gideceğini bilmeyen zavallı bir balıkçıl kuşuydu. İçi rahat eden Şener bürosuna döndü. Kafası çalışmayan insanları sersemletmek için uydurulmuş bu eski efsanelere inanmamakla ne kadar haklı olduğu anlaşılıyordu. Ne bir kuş, ne bir insan binlerce yıl yaşayabilirdi. Zümrüt'e anka kuşu diye bir şey yoktu. Yine de bu olaydan bir ders çıkarmak gerekiyordu. Bir ülkeyi yönetmek isteyen bir kimse için kalabalıkları yönlendirmek bir zorunluluktu. Halk için hayallere inanmak, karnını tok tutmak kadar önemli bir ihtiyaçtı. Bir devlet, başkanı söylenti ve dedikoduları kullanarak kendisinin iyi bir yönetici olduğunu halkı inandırabilirdi. Uğultu yeniden başladı. Hiç kuşkusuz umduğunu bulamayan bir kalabalığın kızınlığı olmalıydı bu gürültü. Şener Ramses adının tekrarlandığını fark etti. Demek ki Ramses'in bozgunu giderek yürekler acısı bir duruma dönüşüyordu. Tekrar terasa çıkan Şener gördüğü karşısında şaşkına döndü. Sevinç içindeki kalabalık Zümrüt'e anka kuşunun efsanede belirtilen hedefi olan o eşsiz dikili taşa doğru uçuşunu selamlıyordu. Çılgına dönen Şener tanrıların yeni bir dönemin başladığını ilan ettiklerini anladı. Ramses'in dönemi. Nefertari iki işaret dedi. Suların beklenmedik yükselişi ve Zümrüt'e anka kuşunun dönüşü. Hangi hükümdarlık böylesine göz kamaştırıcı olmuştur? Ramses eline ulaşan raporları okuyordu. Suların bu inanılmaz yükselişi Mısır için Tanrı'nın bir lütfuydu. Bütün Memphis halkının hayranlıkla seyrettiği kocaman mavi kuşa gelince, o da büyük Heliopolis tapınağına doğru uçmuş ve güneş ışığının taşlaşmış biçimi olarak kabul edilen eşsiz dikili taşın tepesine konmuştu. Öbür dünyadan gelen bu Zümrüt'e anka kuşu artık kımıldamıyor ve tanrıların sevdiği ülkeyi seyrediyordu. Kraliçe, şaşırmış görünüyorsun dedi. Bu işaretlerin gücü karşısında kim şaşırmazdı? Sana geri adım attıracaklar mı demek istiyorsun? Bilakis Nefertari. Onlar bana güçlüklere, kösteklemelere ve eleştirilere aldırış etmeden ilerlemem gerektiğini bildirerek destek oluyorlar. Demek oluyor ki büyük projeni gerçekleştirme zamanı geldi. Ramses karısını kollarına aldı. Su kabarmasıyla Zümrüt'e anka beklediğim işareti verdi. Ameni kralla kraliçenin kabul salonuna nefes nefese girdi. Yaşam evinin baş rahibi seninle konuşmak istiyor. Gelsin. Seraman'ı onun üzerine aramak istiyor. Bir skandala neden olacak. Ramses hızlı adımlarla ara odaya yürüdü. Orada başı kazınmış ve uzun beyaz bir elbise giymiş, sağlam yapılı, 60'lık baş rahiple, mihverli, zırhlı ve silahlı sardunyalı karşı karşıya gelmişlerdi. Baş rahip Firavun'un önünde eğildi. Seraman'a kralın hoşnutsuzluğunun farkına vardı. Sardunyalı, istisna yok dedi. Yoksa bundan böyle güvenliğiniz sağlanamaz. Ramses baş rahibe ne arzu ediyorsunuz diye sordu. Yaşam evi en kısa zamanda sizi görmek istiyor majesti. 34. Ramses Heliopolis'e ilk gittiğinde Seti tarafından henüz belirsiz olan geleceğini tayin edecek önemli bir sınavdan geçirilmişti. Bugün ise Ramses, Karnak'taki Amon Tapınağı kadar geniş olan büyük Ra Tapınağı'nın surlarından içeri bir firavun olarak giriyordu. İçinden bir kanalın geçtiği bu kutsal topraklar üzerinde birçok bina yapılmıştı. Zamanın başlangıcındaki taşın tapınağı, yaratıcı tanrı Atum'un bir çınar ağacının gölgesindeki tapınağı, Sakkare piramidini yaptıran Djoser'in gövdesine, kralların adları kazınmış Söğüt Tapınağı. Heliopolis büyüleyici bir yerdi. Kutsal heykellerin dizildiği ağaçlı yollar, akasya ve söğüt korularının içinden geçiyor, meyve bahçeleri ve zeytinlikler gelişip büyüyordu. Arıcılar bol miktarda bal üretiyor, ahırlar bol süt veren inekleri barındırıyor, atölyeler seçkin sanatkarları yetiştiriyordu. Yüzlerce köy, kutsal kent için çalışıyor, buna karşılık olarak da kutsal kent onların huzur ve refahını güvence altına alıyordu. Burada Mısır bilgeliği biçimlenerek ayin kitaplarına yazılıyor ve mitolojik öyküler ustaların dudaklarından çırakların kulaklarına aktarılıyordu. Okullarda bilginler, ayinciler ve büyücüler sanatlarını büyük bir gizlilik içinde öğretiyorlardı. Heliopolis'te diğer tapınaklara bir örnek olarak gösterilen en eski yaşam evi yer alıyordu. Buranın baş rahibi, toplum içinde pek görünmez, kendisini dinsel düşünce ve çalışmalara adadığı tapınaktan ender olarak dışarı çıkardı. Ramses'e, "Babanız fırsat bulunca buraya gelir, aramızda otururdu," dedi. Onun en büyük dileği bu dünyadan elin eteğini çekmekti. Lakin bu düşünün gerçekleşemeyeceğini biliyordu. "Siz, majeste, gençsiniz. Kafanızda ve yüreğinizde sayısız tasarı itişip kakışır. Ama taşıdığınız ada layık olacak mısınız?" Ramses öfkesini zor zapt etti. "Kuşkunuz mu var?" "Benim yerime tanrılar yanıt verecek. Benimle gelin. Bu bir emir mi? Siz ülkenin efendisisiniz ve ben de sizin hizmetkarınızım." Yaşam evinin baş rahibi gözlerini eğmemişti. Bu hasım daha önce karşılaştıklarından çok daha güçlüydü. "Geliyor musunuz? Bana yolu gösterin." Baş rahip düzenli adımlarla ilerledi ve zamanın başlangıcındaki taşın tapınağına doğruldu. Üzeri hiyeroglif yazısıyla dolu bir dikili taş bu tapınağın önünde yükseliyordu. Dikili taşın tepesinde zümrüdü anka kuşu hareketsiz duruyordu. "Majeste, başınızı kaldırıp şu kuşa bakar mısınız?" Öğle güneşi öylesine göz kamaştırıcıydı ki zümrüdü anka kuşu ışığın içinde kayboluyordu. "Beni kör etmeye mi niyetlisiniz? Karar sizin majeste. Kral meydan okumanıza karşılık vermek zorunda değil. Kendisi dışında kim onu buna zorlayabilir? Davranışınızın nedenini açıklar mısınız?" "Sizin bir adınız var majeste ve bu ad hükümdarlığınızın dayanığı. Şu ana kadar bu ad bir ideal olarak kaldı. Bunu böyle mi devam ettireceksiniz, yoksa karşılaşılacak tehlike ne olursa olsun bu ideali gerçekleştirmek için gerekeni yapmaya cesaret edecek misiniz?" Ramses güneşe doğrudan baktı. Altın yuvarlak onun gözlerini yakmadı. Zümrüdü anka giderek büyüdü, kanatlarını çırpıp göğe doğru yükseldi. Uzun dakikalar boyunca hükümdarın bakışı göğü aydınlatan ve günü yaratan güneş ışınlarından ayrılmadı. "Siz gerçek Ramses'siniz. Işığın oğlu ve güneşin çocuğusunuz. Hükümdarlığınız karanlığın üzerinde zaferini ilan ediyor." Ramses, yeryüzündeki simgesi olduğu bu güneşten hiç korkmaması gerektiğini anladı. Onunla düşünce ve duygu ortaklığı kurarak enerjisinden besleniyordu. Baş rahip hiçbir şey söylemeden kalın ve yüksek duvarlı uzun binaya doğru yürüdü. Ramses onu takip ederek Heliopolis'in yaşam evine girdi. Bu yapının merkezinde koç postuna sarılmış kutsal taş duruyordu. Simyacılar değişimleri gerçekleştirmek için bu taştan yararlanıyorlardı. Ölen rahiplerin lahitlerine, ölümden sonra dirilmelerini sağlaması için bu taştan ufak bir parça konuyordu. Baş rahip kralı çok geniş bir kütüphaneye soktu. Bu kütüphanede astronomi, astroloji ve kehanetle ilgili eserlerde krallığın yıllıkları saklanıyordu. Baş rahip, "Yıllıklarımıza göre Zümrüt-i Anka Heliopolis'e 1461 yıldan beri görünmemişti. Sizin hükümdarlığınızın ilk yılında gelişi, gök bilginlerimizin hazırladıkları iki takvimin dikkat çekici bir biçimde örtüştükleri anı rastlıyor. Bu takvimlerden birincisi, sabit yıl takvimi olup 4 yılda bir günü kaybeder. Gerçek yıl takvimi ise yılda 4'te 1 gün kaybeder. Sizin tahta çıktığınız dönem bu iki takvimin de aynı günü gösterdikleri döneme rastladı. Şayet siz de onaylarsanız bu olayı duyurmak için bir dikili taş yapılacak. Bu açıklamalarınızdan ne gibi bir ders çıkarmalıyım? Rastlantı diye bir şey olmadığını majeste ve mukadderatınızın tanrılara ait olduğunu." Mucizevi su kabarması, zümrüdü anka kuşunun dönüşü, yeni bir dönem. Şanar için bu kadarı fazlaydı artık. Tamamen çökmüş olmasına rağmen, Şanar son günlerdeki olayların desteğiyle hüküm süren Ramses onuruna düzenlenen törenler sırasında sevimli bir yüz takınmayı başarmıştı. Ramses'in geleceğinin çok iyi olacağı anlaşılıyordu. Hiç kimse bu genç adamı iki ülkeyi yönetmek, birliğini sağlamak, saygınlığını artırmak için tanrıların seçtiğinden kuşku duymuyordu. Sadece Saruman'a keyifsiz görünüyordu. Kralın güvenliğini sağlamak her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Saygın kişiler, Firavun'u selamlamak için sürüler halinde geliyordu. Dahası Ramses üstü açık arabasıyla Memphis'in başlıca sokaklarını, halkın alkışları altında dolaşmaya kalkmıştı. Halkın sevgisinden sarhoş olan Firavun, Sardunyalı'nın ihtiyatlı davranması için yaptığı ikazlara kayıtsız kalıyordu. Başkentin sokaklarında kendini tehlikeye atması yetmezmiş gibi, Ramses büyük bir bölümü taşkından sonra durgun suların altında kalan kırsal bölgeleri gezmeye girişti. Köylüler aletleriyle sabanları onarıyor, ambarlarını sağlamlaştırıyor. Çocuklar da bu arada şamandıraları kullanarak yüzme öğreniyorlardı. Kırmızı siyah gagalı tarna kuşları üzerlerinde uçuyor, su aygırı sürüleri ırmakta tembel tembel yatıyordu. Geceleri 2-3 saatlik uykuyla yetinen Ramses birçok köyü ziyaret etmeyi başardı. Taşralı kabile reisleriyle belediye başkanlarından sadakat sözü aldığı gibi buralarda yaşayan halkın güvenini de kazandı. Memphis'e döndüğü zaman sular çekilmeye başlamıştı ve çiftçiler ekime hazırlanıyorlardı. Nefertari, hiç yorulmamış gibisin, dedi. İnsan halkıyla bütünleştiği zaman nasıl yorgun olabilir? Sense sıkıntı çekmişe benziyorsun. Hafif bir keyifsizlik. Doktorlar ne diyor? Normal bir doğum yapmak istiyorsam yatağa yatmak zorunda olduğumu. Neden ayaktasın? Senin yokluğunda ben doğuma kadar Memphis'ten ayrılmayacağım. Ya senin büyük tasarın? Ramses'in canı sıkılmış gibiydi. Bana kısa bir yolculuk yapmama izin verir misin? Kraliçe gülümsedi. Firavun ister de ben nasıl reddedebilirim? Bu topraklar ne kadar güzel Nefertari. Oraları dolaşırken bu toprakların Tanrı'nın bir mucizesi, su ile güneşin evladı olduğunun farkına vardım. Bu toprakların içinde Horus'un gücü ile Hathor'un güzelliği birleşiyor. Yaşamımızın her saniyesi bu topraklara adanmalıdır. Sen ve ben ona hükmetmek için değil, hizmet etmek için doğduk. Ben de bir zamanlar buna inanıyordum. Ne demek istiyorsun? Hizmet etmek insanoğlunun yapacağı en soylu bir davranıştır. Onunla, sadece onunla belki de refaha ve mutluluğa ulaşabilir. Hizmetkar anlamına gelen yüce sözcük hem, en alçak gönüllü insanı, şantiye ya da tarım işçisini tanımlarken aynı zamanda tanrıların ve halkının hizmetkarı en güçlü adam Firavun'u tanımlamaz mı? Yine de taç giyme töreninden sonra başka bir gerçeği sezinler gibi oldum. Ne sen ne ben hizmet etmekle yetinebiliriz. Bizim için yönetmek, yönlendirmek, devlet gemisini iyi yöne götürecek dümeni kullanmak da gerekiyor. Başka hiçbir kimse bunu bizim yerimize yapamaz. Kral düşünceye daldı. Babam öldüğü zaman ben de aynı duyguları hissettim. Yol göstermesini, öğüt ve emir vermesini bilen üstün bir insanın varlığını hissetmek ne kadar güzel bir şeydi. Onun sayesinde hiçbir güçlük önlenemez, hiçbir felaket çaresi bulunmaz değildi. İşte halkının da senden istediği bu. Doğruca güneşe baktım ve gözlerim yanmadı. Güneş senin içinde Ramses. O hayat verir, bitkileri, hayvanları ve insanları geliştirir. Ama çok güçlü olduğu zaman da kurutur ve öldürür. Güneş çölü yakar ama orada da hayat vardır. Çöl yeryüzündeki öbür dünyadır. İnsanlar orada evlerini kurmazlar. Orada sadece kuşaktan kuşağa ulaşacak ve zamana kafa tutacak öteki dünya konutlarını kurarlar. Firavun'un en büyük günahı düşüncesini çöle gömmek ve insanları unutmak olmaz mı? Babam bir çöl adamıydı. Her firavun öyle olmalıdır. Ama bakışları aynı şekilde vadiyi yeşillendirmelidir. Ramses ile Nefertari akşamın huzurlu havasının tadını birlikte çıkardılar. O sırada batan güneşin ışınları Heliopolis'in biricik dikili taşını altın sarısı bir renge boyuyordu. 35. Ramses'in odasının pencereleri kararınca Seremana kendi elleriyle yerleştirdiği muhafızlarının yerlerinde olup olmadıklarını kontrol edip sarayı terk etti. Siyah renkli muhteşem bir atın sırtına atlayıp Memphis'in içinden 4 nala geçti ve çöle doğru yöneldi. Mısırlılar gece yolculuk yapmaktan hiç hoşlanmazlardı. Güneş battıktan sonra şeytanların yuvalarından çıktıklarına ve ihtiyatsız yolculara saldırdıklarına inanıyorlardı. Dev yapılı Sardunyalı, böylesi boş inançlara kulak asmıyor, kendini en korkunç canavarlara karşı bile koruyabileceğinden emin yoluna devam ediyordu. Aklına bir şey taktı mı onu kimse durduramazdı. Seremana Steyun'un Ramses onuruna düzenlenen şenliklere katılacağını ummuştu. Ama yılan uzmanı acayip şöhretine sadık kalarak laboratuvarından ayrılmamıştı. Ramses'in odasını akrebi kimin soktuğunu bulmak için yaptığı araştırmaları sürdüren Sardunyalı herkesi sorguya çekmiş, konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışmıştı. Hiç kimsesi Teo'yu sevmiyordu. Büyülerinden ve haşır neşir olduğu korkunç yaratıklarından ürküyorlardı. Ama yaptığı ticaretin gittikçe arttığını da unutmamak gerekiyordu. Ağır hastalıkları tedavi etmek için ilaç üreticilerine yılan zehri satarak servetine servet katıyordu. Seraman'a Rom'dan kuşkulanmakta ısrar etmesine rağmen Steu'nun mükemmel bir suçlu olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Steu, başarıya ulaşmayan alçakça cinayet girişiminden sonra Ramses'in karşısına çıkmak, arkadaşının bakışlarına meydan okumak cesaretini gösterememişti. Kendi laboratuvarında gizlenerek dolaylı yoldan itirafta bulunmuş olmuyor muydu? Seramana'nın onu görmesi gerekiyordu. Eski korsan hasımlarını yüzlerine bakarak değerlendirmeye alışıktı. Ve sağ kalmış olmasını da bu basiretine borçluydu. Steu'yu inceledikten sonra kararını verecekti. Madem ki saklanıyordu, Sardunyalı onu sığındığı yerden çıkarırdı. Tarlaların sınırına gelince attan indi ve atın dizginini bir incir ağacının gövdesine bağladı. Hayvanı rahatlatmak için kulağına bir şeyler mırıldandı. Ve Steu'nun laboratuvar çiftliğine doğru yürüdü. Ay henüz hilal biçiminde olmasına rağmen gece aydınlıktı. Bir çakalın uluması Sardunyalı'yı ürkütmedi. Sanki bir gemideymiş gibi hissediyordu kendini. Laboratuvarın içinin hala aydınlık olduğunu gördü. Acaba biraz güç kullanması gerçeği elde etmesine yardımcı olur muydu? Seraman'a şüphelilere karşı kaba güç kullanmayacağını söz vermişti. Ama zorunlu durumlar kendi yasasını yaratmaz mıydı? Tedbirli davranarak eğildi. Bir tepeciğin çevresini dolandı ve eve arka taraftan ulaştı. Sırtını duvara dayayıp dinledi. İçeriden inleme sesleri geliyordu. Yılan oynatıcısı hangi zavallıyı işkence ediyordu? Seraman'a yengeç gibi yürüyerek bir pencereye kadar gitti ve içeri bir göz attı. Kavanozlar, küpler, süzgeçler, içinde akreplerle yılanların bulunduğu kafesler, her boyda bıçaklar, sepetler. Tahtaların ve tezgahların üzerine konmuş bir yığın eski eşya. Yerde çıplak bir erkekle çıplak bir kadın birbirine sarılmıştı. Harika vücutlu Nubyeli kadın zevkten inliyordu. Siyah saçlı eşi kısa boylu ve güçlü bir adamdı. Sardunyalı arkasını döndü. Kadınları sınırsız derecede beğeniyordu. Ama başkalarının sevişmesi onun hiç ilgisini çekmiyordu. Böyle olmakla birlikte bu Nubyeli kadının güzelliği onu heyecanlandırmıştı. Onların bu coşkulu sevişmelerini yarıda kesecek olsa büyük bir suç işlemiş olurdu. Bu nedenle sabırlı olmaya razı oldu. Yorgunluktan tükenmiş bir Steu'yu sorguya çekmek daha kolay olacaktı. Neşesi yerindeydi. Ertesi akşam birlikte yemek yiyeceği güzel Memphisli kadını düşündü. Arkadaşının söylediğine göre bu güzel kadın güçlü ve kaslı erkekleri beğeniyordu. Sol taraftan garip bir gürültü duyuldu. Sardunyalı başını çevirdi ve kocaman bir kobra yılanının saldırıya hazır bir biçimde kafasını kaldırmış olduğunu gördü. Karşı koymamak daha iyiydi. Geri geri çekildi, duvara dayandı ve olduğu yerde kaldı. Birinciye benzeyen ikinci bir yılan yolunu kesiyordu. ''Çekilin, pis hayvanlar!'' Dev yapılı adamın hançeri yılanları korkutmadı. Yılanlar gene aynı tehdit edici tavırlar içindeydi. Birini öldürecek olsa bile öteki ısıracaktı. ''Burada ne oluyor?'' Elinde meşalesiyle gelen çıplak Steu Sardunyalı'yı fark etti. ''Benim balımı çalmaya geldin değil mi? Benim sadık bekçi köpeklerim beni böylesi sıkıntılara karşı korurlar. Senin için üzgünüm ama onların öpücüğü ölümcüldür.'' ''Bir cinayet işlemezsin sanırım Steu. Demek adımı biliyorsun. Ama sen gene de elinde hançerinle suçüstü yakalanmış bir hırsızsın. Yargıç kendimi savunduğum için beni suçsuz bulacaktır.'' Ben Seraman'ayım. Ramses'in özel muhafız kıtasının komutanıyım. Yüzün hiç yabancı gelmiyordu zaten. Neden bu hırsızlığa kalkıştın? Seni görmek istiyordum. Sadece seni görmekti amacım. Gecenin bu saatinde mi? Beni Lotus'la sevişirken engellemekle kalmadın. Şimdi de adi bir yalan söylüyorsun. Gerçeği söylüyorum. Peki bu ani istek niçin? Güvenlik gereği. Bu ne anlama geliyor? Benim görevim kralı korumaktır. Ben Ramses'i tehdit mi ediyorum? Bunu söylemedim. Ama aklından geçiriyorsun. Buraya beni gözetlemeye geldiğine göre görevim gereği her şüpheliyi araştırmak zorundayım. İki kobra Sardunyalı'ya biraz daha sokuldu. Steo'nun bakışları öfke doluydu. Bir çılgınlığa kalkışma. Eski bir korsan ölümden korkar mı? Böylesinden korkar. Çabuk git Seraman'a. Ve bir daha beni rahatsız etme. Yoksa muhafızlarımı tutmam. Steo'nun bir işareti üzerine kobralar kenara çekildi. Ter içinde kalan Sardunyalı iki yılanın arasından geçti. Sağına soluna bakmadan ikili topraklara kadar yürüdü. Kafasının içinde düşüncesi oluşmuştu. Bu Steo'yu denen adam bir katilin ruhuna sahipti. Küçük kıha, koyun sürüsünü suya batmış topraklar üzerinde gütmeye çalışan köylülere bakarak ''Bunlar ne yapıyor?'' diye sordu. Tarım Bakanı Necem, ''İktikleri tohumları koyunların yardımıyla toprağa gömmeye çalışıyorlar.'' diye yanıtladı. Su taşkını tarlalara ve ırmak kıyılarına büyük miktarda mil yığdı. Onun sayesinde buğday bol ve olgun olacak. Bu koyunlar yararlı mı? İnekler ve Tanrı'nın yarattığı diğer bütün hayvanlar gibi onlar da yararlı. Suların çekilmesi başlamış, tohum ekiciler işe koyulmuş, büyük ırmağın onlara bol bol ihsan ettiği verimli çamuru çiğnemekten mutluluk duyuyorlardı. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyorlar, işlenmesi gayet kolay olan bu yumuşak topraktan yararlanmak için çok az günleri olduğunu biliyorlardı. Tarla çapasıyla su dolu toprakları açıyorlar, tohumları ekiyorlar ve sonra üzerine bu nemli toprağı yeniden örtüyorlardı. Hayvanlar da tohumları toprağa iyice gömerek insanlara yardım ediyordu. Kıha, senin kırların güzel, dedi. Ama ben papirüsleri ve hieroglifleri daha çok seviyorum. Bir çiftlik görmek ister misin? Nasıl istersen. Bakan çocuğu elinden tuttu. Okurken ve yazarken takındığı tavrı yürürken de gösteriyordu. Yaşına göre hiç alışılmazlık çok büyük bir ciddiyet. Çok yumuşak bir adam olan Necem, bu çocuğun insanlardan uzakta yetişmiş olmasına çok üzülmüştü. Çocuk ne oyuncak istiyordu ne de arkadaş. Annesi Güzel İset'ten ona öğretmenlik yapmasına izin vermesini istemişti. Tarım Bakanı, Ramses'in oğlunun altın kafesinden çıkıp doğayı ve doğanın harikalarını keşfetmesi gerektiğini düşünüyordu. Kıha yeni ve alışılmamış bir manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan bir çocuk gibi değil, yönetime rapor yazmak için not tutmaya hazır deneyimli bir katip gibi çevreyi dikkatle izliyordu. Çiftliğin buğday siloları, ahırları, bir kümesi, bir ekmek fırını ve bir sebze bahçesi vardı. Çiftliğin eşiğinde Necem ile Kaha'dan ellerini ve ayaklarını yıkamalarını istediler. Sonra çiftlik sahibi, böylesine önemli kişilerin ziyaretinden çok mutlu bir ifadeyle onları karşıladı. Onlara iyi beslenmiş, bakımları hiç eksiksiz yapılmış, güzel, sağmal ineklerini gösterdi.